Çanlar kimin için çalıyor?
Ayrım 17.
Hep bir ağızdan da haykırıyorlardı. Aç, aç, aç. Sıralar dağıldığında muhafızlar Ayuntamiento'nun kapılarını kapatmışlardı. İskemlede demirli pencereden Ayuntamiento'nun salonunu görebiliyordum. Orası daha önceki gibiydi. Papaz ayaktaydı. Geride kalanlar onun çevresinde yarım daire olup diz çökmüşler, dua ediyorlardı. Pablo çiftesi sırtına asılı, belediye başkanının koltuğunun tam karşısında duran büyük masanın üzerinde oturuyordu. Bacaklarını masadan aşağıya sarkıtmıştı. Sigara sarıyordu. Castro Dedos da belediye başkanının koltuğuna oturmuş, ayaklarını masanın üzerine koymuş sigara içiyordu. Muhafızların tümü yönetici koltuklarına oturmuşlar, tüfeklerini tutuyorlardı. Büyük kapının anahtarı Pablo'nun yanında masanın üzerindeydi. İnsan sürüsü bağırıp duruyordu. Aç! Aç! Aç! Sanki bir şarkıydı bu sözler. Pablo onları duymuyormuş gibi oturuyordu. Papaza bir şeyler söyledi ama insan sürüsünün gürültüsü yüzünden ne dediğini işitemedim. Daha önce de yaptığı gibi papaz ona yanıt vermedi. Dua etmeyi sürdürdü. Bir sürü insan beni itip kalktığı için iskemleyi iyice duvara yanaştırdım. Beni arkadan nasıl itiyorlarsa ben de iskemleyle önümdekileri öyle itiyordum. Yüzümü pencerenin parmaklıklarına yapıştırıp parmaklıklara tutunarak iskemlenin üzerine çıktım. Bir adam daha tırmandı iskemleye. Kollarını benimkilerin çevresinden dolayarak pencerenin demirlerine tutundu. İskemle kırılacak dedim adama. Ne önemi var dedi. Baksana şunlara. Baksana nasıl dua ediyorlar. Ensemdeki soluğu kalabalıktan yayılan koku gibiydi. Kaldırım taşlarına yapışmış kusmuk gibi ekşiydi. Sarhoşların kokusuydu. Sonra başını omzumun üzerinden uzatıp ağzını demirlerin arasına sokarak bağırdı. Aç! Aç! Hani iblis insanın düşünde nasıl omzuna çökerse, sanki tüm kalabalık da benim sırtıma binmiş gibiydi. Kalabalık şimdi kapıya öylesine yüklenmişti ki, öndekiler ezilmeye başlamıştı. Alandan kara gömlekli, boyunda kırmızı siyah mendiliyle iri yarı bir sarhoş kopup geldi. Kendisini kalabalığın üzerine atıp adamların önüne düştü. Sonra yine kalkıp geriledi, yine koşturup itişen adamların arkasına fırlattı kendini. ''Yaşasın ben, yaşasın anarşi!'' diye bağırıyordu bir yandan da. Bu adamı izliyordum ben. Adam kalabalıktan ayrıldı, gidip oturdu. Bir şişeyi kafasına dikti, sonra orada otururken taşların üzerinde yüzü koyun yatan Don Anastasio'yu gördü. Don Anastasio ayaklar altında ezilmişti iyice. Sarhoş kalkıp Don Anastasio'nun yanına gitti. Eğilip elindeki şişeyi Don Anastasio'nun başına, giysilerine boca etti. Sonra cebinden bir kibrit çıkardı. Don Anastasio'yu yakmak için bir sürü kibrit yaktı. Ama rüzgar oldukça sert esiyordu. Kibritleri söndürüyordu. Bir süre sonra iri kıyım sarhoş orada Don Anastasio'nun yanında oturup başını sallamaya, bir yandan da şişeyi kafasına dikmeye başladı. Arada bir eğilip Don Anastasio'nun omuzlarını okşuyordu. Bütün bunlar olurken kalabalık da kapıyı açmaları için durmadan bağırıyordu. Benimle aynı iskemlede duran adam da pencerenin demirlerini sıkı sıkıya yakalamış, kükreyen sesiyle kulağımın zarını patlatırcasına bağırıp duruyordu. ''Aç! Aç!'' diye. Don Anastasio'yu yakmaya çalışan sarhoşu bırakıp yeniden Ayuntamiento'nun salonuna baktım. Değişen bir şey yoktu orada. Önceki gibi hala dua ediyorlardı. Adamların hepsi diz çökmüştü. Gömleklerinin önü açıktı. Kiminin başı öne eğikti, kimileri ise başlarını dik tutmuşlar, papaza, papazın elindeki haça bakıyorlardı. Papaz onların başlarının üzerinden bakarak hızlı hızlı dua ediyordu. Onların arkasında da şimdi sigarasını yakmış, bacaklarını masadan sallandırarak oturan, sırtında çiftesiyle Pablo duruyordu. Pablo elindeki anahtarla oynuyordu. Pablo'nun masadan eğilerek papaza yeniden bir şeyler söylediğini gördüm. Ama bu bağırış çağırış yüzünden ne söylediğini duyamadım. Papaz ona yine karşılık vermedi. Dua etmeyi sürdürdü. Sonra yarım daire olmuş dua edenlerin arasından biri ayağa kalktı. Onun dışarı çıkmak istediğini anladım. Herkesin Don Pepe dediği Don Jos Castro'ydu bu. Sıkı bir faşisti bu adam. At tüccarıydı. Tıraşsız olmasına, boz, yollu yollu pantolonun içine tıkıştırdığı pijama gömleğiyle olmasına karşın düzgün görünüşlü, ufak tefek bir adamdı. Haçı öptü. Papaz onu kutsadı. Adam dikilip Pablo'ya baktı. Başıyla kapıyı gösterdi. Pablo kafasını iki yana sallayıp sigarasını içmeye devam etti. Don Pepe'nin Pablo'ya bir şeyler söylediğini görebiliyordum. Ama ne dediğini duyamıyordum. Pablo yanıt vermedi. Yalnızca yeniden başını sallayıp kapıyı gösterdi. O zaman Don Pepe'nin gözlerini fal taşı gibi açıp kapıya baktığını gördüm ve adamın kapının kilitli olduğunu bilmediğini anladım. Pablo adama anahtarı gösterdi. O da bir an anahtara baktı, sonra dönüp yeniden diz çöktü. Papazın Pablo'ya doğru baktığını gördüm. Pablo ona sırıtarak anahtarı gösterdi. Papaz kapının kilitli olduğunu yeni kavramış gibiydi. Başını sallayacak oldu ama eğilip yine duasına döndü. Kapının kilitli olduğunu nasıl anlayamamışlardı bilemiyorum. Herhalde dualarına, düşüncelerine iyice kaptırmışlardı kendilerini. Ama şimdi hepsinin durumu anladığı kesindi. Gürültünün nedenini şimdi anlamışlardı. Artık her şeyin değiştiğini öğrenmiş olmalıydılar. Ama kılları bile kıpırdamadı. Kalabalık artık öylesine coşmuştu ki hiçbir şey duyulamaz olmuştu. İskemlede benimle birlikte duran sarhoş, elleriyle parmaklıkları sımsıkı kavramış, sallana sallana kısılan sesiyle "Aç! Aç!" diye haykırıyordu. Pablo'nun yine papaza bir şeyler söylediğini gördüm. Papaz yine yanıt vermedi. Sonra Pablo omzundan çiftesini indirdi. Onunla papazın omzuna dokundu. Papaz Pablo'yu aldırmadı bile. O zaman Pablo başını salladı. Sonra da omzunun üzerinden Castro Dedos'a bir şeyler söyledi. Castro Dedos da öbür muhafızlarla konuştu. Hepsi ayağa kalktılar. Odanın uzakça bir köşesine gidip çifteleriyle duvarın dibine dikildiler. Pablo'nun Castro Dedos'a bir şeyler söylediğini gördüm. Castro Dedos iki masayla birkaç sırayı yan yana çekti. Muhafızlar çifteleriyle onların gerisinde duruyorlardı. Odanın o köşesinde bir barikat oluşturulmuştu. Pablo eğilip çiftesiyle yeniden papazın omzuna dokundu. Papaz onu aldırmadı. Öbürleri de aynı aldırmazlıkla duayı sürdürürken Don Pepe'nin Pablo'yu izlediğini gördüm. Pablo başını salladı. Don Pepe'nin kendisine baktığını görünce başını ona doğru sallayıp elindeki anahtarı gösterdi. Don Pepe durumu anlamıştı. Bunun üzerine başını öne eğip hızlı hızlı dua etmeye koyuldu. Pablo masanın üzerinden kayarcasına inip çevresinde dolanarak yüksekçe bir yerde büyük toplantı masasının arkasında duran belediye başkanının koltuğuna doğru yürüdü. Koltuğa oturdu. Bir sigara sardı. Sigarasını sararken bir yandan da papazla birlikte ayakta dua eden faşistleri izliyordu. Yüzünden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Anahtar onun önündeki masanın üzerindeydi. Kocaman demir bir anahtardı bu. Pablo muhafızlara seslenerek bir şeyler söyledi. Ne dediğini yine duyamıyordum. Muhafızın biri kapıya doğru yürüdü. Adamların her zamankine göre daha hızlı dua etmekte olduklarını görebiliyordum. Şimdi hepsi durumun farkındaydılar. Pablo papaza bir şeyler söyledi. Ama papaz yanıt vermedi. Bunun üzerine Pablo öne doğru eğildi. Anahtarı alıp kapıda duran muhafıza fırlattı. Muhafız anahtarı yakalayınca Pablo ona gülümsedi. Muhafız anahtarı anahtar deliğine soktu. Çevirdi. Kapıyı kendisine doğru çekti. İnsan sürüsü içeriye boşalınca da kapının gerisine saklandı. İçeriye dalışlarını gördüm onların. Tam o sırada da benimle birlikte sandalyenin üzerinde duran sarhoş bağırmaya başladı. "Hey! Hey!" Kafasını iyice pencerenin içine soktuğundan ben olan biteni göremez olmuştum. Çılgın gibi bağırıyordu. "Öldürün onları! Öldürün! Şişleyin! Öldürün onları!" Sonra da iki koluyla beni yana itince hiçbir şey göremez oldum artık. Dirseğimi adamın karın boşluğuna indirdim. "Sarhoş herif! Bu kimin iskemlesi? Bırak ben de seyredeyim," dedim. Ama o elleriyle kollarıyla demirlere iyice yapışmış sallanıp duruyor. Bir yandan da "Öldürün onları! Şişleyin! Şişleyin! İşte böyle! Şişleyin onları! Öldürün onları! Cabrones! Cabrones! Cabrones!" diye haykırıyordu. Dirseğimle daha sert vurdum adama. "Cabron! Ayyaş! Bırak da seyredeyim," dedim. Adam daha iyi görebilmek için iki eliyle birden başımı tutup beni aşağıya ittirmeye başladı. Tüm ağırlığıyla kafama abandı. Bağırmayı da sürdürüyordu. "Şişleyin onları! Ha, şöyle! Şişleyin onları!" "Sen kendini şişle," diyerek adamın en can alıcı yerine sıkı bir darbe indirdim. Canı da iyi yandı doğrusu. Ellerini kafamdan indirip şeyine yapıştı. "No hay dere komujer, bunu yapmaya hakkın yok kadın," dedi. İşte tam o anda demirlerin arasından salonun sopalarını sağa sola savuran, değneklerini indirip kaldıran, itişip kakışan adamlarla hınca hınç dolu olduğunu gördüm. Tahtadan beyaz yabalar kıpkırmızı olmuştu. Çatalları kırılmıştı. Salonun içinde bunlar olup biterken Pablo da çiftesini dizlerinin üzerine yerleştirmiş, olanları izleyerek koca koltukta oturuyordu. Bağırıyorlar, vuruyorlar, bıçaklıyorlardı. Öbürleri ise yangında kalan atlar gibi çığlık çığlığa haykırıyorlardı. papazın eteklerini toplayarak sıranın üzerinden kaçmaya çabaladığını gördüm. Arkasındakiler oraklarını, tırpanlarını savuruyorlardı ona. Sonra biri cübbesinden yakaladı. Bir çığlık daha duyuldu. Sonra bir başkası. İki adamın papazın sırtına oraklarını geçirdiklerini gördüm. Bir üçüncüsü de cübbesinin eteğini yakalamış tutuyordu. Kollarını havaya kaldırmıştı papaz. Bir koltuğun arkasına sıkışmış kalmıştı. O sırada üzerinde durduğum iskemle kırıldı. Ayyaş'la birlikte şarap ve kusmuk kokan kaldırımın üzerine yuvarlandık. Ayyaş bana parmağını sallıyor. Nohay dereko mujer, nohay dereko. Bir yerimi incitecektin az kalsın diyordu. İnsanlar hala Ayuntamiento'ya girmek için bizi çiğneyip geçiyordu. Görebildiğim tek şey kapıdan içeri giren adamların bacaklarıyla orada oturmuş vurduğum yeri tutarak bana bakan Ayyaş'tı. İşte bizim kentte faşistlerin öldürülmesi işi böyle oldu. Daha fazlasını görmediğim için şimdi seviniyorum. O Ayyaş olmasaydı hepsini görecektim. Bilmeden bana iyilik yapmış oldu. Çünkü Ayuntamiento'da insanın gerçekten görmek istemeyeceği şeyler olmuştu. Ama bir sarhoş daha vardı ki o gerçekten daha görülmemiş bir şeydi. İskemle kırıldıktan sonra ayağa kalktığımızda Ayuntamiento'nun hala insanlarla dolu olduğu sırada meydandaki o kırmızı siyah eşarplı sarhoşu yine gördüm. Yine Don Anastasio'nun üzerine bir şeyler döküyordu. Başını bir o yana bir bu yana sallayarak güçlükle ayakta duruyor ve bir şeyler döküp yakmaya çalışıyor, yakamıyor, sonra yeniden bir şey döküp kibrit çakıyordu. Ona yaklaşıp sordum. Ne yapıyorsun utanmaz herif? Nada mujer, nada dedi. Çekil başımdan kadın. Belki orada durduğum için ve bacaklarım rüzgarı engellediğinden kibrit ateş aldı. Mavi bir alev. Don Anastasio'nun giysilerinin omzundan başlayıp ensesine doğru yayılmaya başladı. Ayyaş başını kaldırıp korkunç bir sesle bağırdı. Ölüleri yakıyorlar, ölüleri yakıyorlar. Biri kim dedi. Bir başkası nerede diye bağırdı. Burada diye haykırdı Ayyaş. Tam burada. Sonra bir Ayyaş'ın kafasına sopasıyla okkalı bir darbe indirdi. Ayyaş yere yuvarlandı. Öylesine uzanıp kaldı. Gözlerini açıp kendisine vuran adama baktı. Sonra gözlerini kapatıp ellerini göğsünde çaprazladı. Orada sanki uyuyormuşçasına Don Anastasio'nun yanında serilip yattı kaldı. Adam ona bir daha vurmadı. Ayyaş da bir daha kımıldamadı. Don Anastasio'yu alıp öbürleriyle birlikte arabaya koyduklarında o hala hareketsiz yatıyordu. Ayuntamiento'daki temizlikten sonra ölenlerin hepsini o akşam yarın oraya götürüp ırmağa attılar. 20-30 ay yaşı, özellikle de boyunlarında kırmızı siyah mendil olanları yerden yuvarlasalardı kente de büyük bir iyilik etmiş olurlardı. Eğer bir devrim daha yapacak olursak bence en başta temizlenmesi gereken bunlar olmalı. Ancak o sıralar bunu bilmiyorduk. Sonraki günlerde öğrenecektik bunu. Dahası o gece ileride başımıza geleceklerden hiç haberimiz yoktu. Ayuntamiento'daki kıyımdan sonra başka kimse öldürülmedi. Ama o gece toplantı da yapamadık. Herkes kafayı bulmuştu çünkü. Düzeni sağlamak olanaksızdı. Bu yüzden toplantı ertesi güne ertelendi. O gece Pablo ile yattım. Bunu sana söylememem gerek Guapa. Ama bir yandan da her şeyi bilmende yarar var. Hiç değilse sana anlattığım her şeyin doğru olduğunu bilmende. Bak şu anlatacağımı da dinle İngiliz. Çok tuhaf bu. Dediğim gibi o gece yemek yedik. Çok çok tuhaftı. Sanki bir fırtına, bir sel ya da bir savaş sonrası gibiydi. Herkes yorgundu. Kimse fazla konuşmuyordu. Ben kötü hissediyordum kendimi. İçimde bir boşluk vardı. Utançla doluydum. Yanlış bir şeyler yaptığım duygusuyla kıvranıyordum. Tıpkı bu sabah uçaklardan sonra duyduklarım gibiydi bu. Bir sıkıntı vardı içimde. Kötü bir şeyler olacakmış gibi bir duygu. Gerçekten de kötü şeyler 3 gün içinde arka arkaya geliverdi. Yemek yerken Pablo çok az konuşmuştu. Sonunda ağzı taze keçi pirzolasıyla dolu dolu, "Hoşlandın mı bu işten Pilar?" diye sordu. Otobüslerin kalktığı yerdeki anda yemek yiyorduk. Salon tıklım tıklım doluydu. İnsanlar şarkılar söylüyorlardı. Yemek servisi yapmak bile çok güçtü. "Hayır," dedim. "Don Faustino dışında bu işten hiç hoşlanmadım." "Ben hoşlandım," dedi. "Hepsinden mi?" diye sordum ona. "Hepsinden," dedi ve bıçağıyla kocaman bir ekmek dilimi kesti. Onunla yemeğin yağını sıyırmaya başladı. Papaz dışında hepsinden.
Ayrım sonu.